Ayrım 14 Kuşku Mevsimi Stephen King Sayfa 145 Todd babası telefonu kaparken annesinin bir şey söylediğini duydu, aygıtı yerine bıraktı. 4 dakika. Unutmuş olabileceği şeyleri halletmek için 4 dakikası vardı. Bir şey unutmuş muydu acaba? Belki de sinirleri gerildiği için unuttuğunu sanıyordu. Babasını aradığına pişmandı şimdi. Ancak bunu yapması gerekirdi değil mi? Tabii. Peki yapması gereken ve unuttuğu bir şey var mıydı? Birden ah sersem kafa diye bağırarak mutfağa koştu. Dusander başını masaya dayayıp hareketsiz kalmıştı, gözleri yarı açıktı. Todd Dusander diye bağırarak onu sarstı, yaşlı adam inledi. Uyan uyan, kokmuş ay yaş.
Ne var?
Ambulans mı geldi? Mektup, babam buraya geliyor, neredeyse burada olacak. Tanrı'nın belası, mektup nerede?
Hangi mektup?
Onlara önemli bir mektup geldiğini söylememi istedin. Umutsuzluğa kapıldı. Bunun Avrupa'dan, Almanya'dan geldiğini söyledim onlara.
Todd saçlarını karıştırdı. Dusander güçlükle başını kaldırdı.
Bir mektup. Buruşuk yüzü sarımsı bir renk almış, dudakları morarmıştı.
Will'den sanırım. Willy Frankel, sevgili Willy.
Todd saatine bakınca telefonu kapattığı andan beri 2 dakika geçmiş olduğunu gördü. Babası buraya 4 dakikada gelemezdi. Fakat Porsche ile kısa süre içinde Dusander'in evine erişirdi. Her şey çok çabuk olup bitiyordu. Hem hala yanlış bir şey olduğunu hissediyordu. Ama durup bunu arayacak zamanı yoktu.
Evet tamam, mektubu sana okurken çok heyecanlandın ve kalp krizi geçirdin. İyi, şimdi mektup nerede?
Dusander boş gözlerle ona baktı.
Mektup nerede?
Dusander anlamsız bir ses tonuyla hangi mektup diye sordu.
Todd alkolik ihtiyar canavarı boğmamak için kendini zor tutuyordu.
Sana okuduğum mektup, Willy dediğin adamdan gelen mektup, nerede o?
İkisi birden masaya baktılar, mektubun orada belirmesini umar gibiydiler.
Dusander sonunda yukarıda diye mırıldandı. Konsola bak, 3. çekmece. O çekmecenin dibinde küçük bir tahta kutu var. Kilitli olduğu için kutuyu kırmalısın. Anahtarı uzun süre önce kaybettim. Onun içinde bir dostumdan gelen çok eski mektuplar var. Hiçbiri imzalı değil, hiçbirinde tarih yok. Hepsi de Almanca. 1-2 sayfa bu oyun için yeterli olur sanırım, acele et.
Todd öfkeyle çıldırdın mı diye bağırdı. Ben Almanca bilmem. Sana Almanca yazılmış bir mektubu okuyabilir miyim, man kafa?
Dusander bezgin bezgin karşılık verdi.
Willy neden bana İngilizce yazsın?
Bana Almanca mektubu okursan sen anlamasan bile ben anlarım. Telaffuzun çok kötü olur ama yine de anlarım.
Dusander haklıydı, yine haklıydı. Kalp krizi geçiren adam yine de kendisinden iyi düşünüyordu. Todd koşarak koridordan geçti. Hemen ön kapıya gidip babasının Porsche'sinin yaklaşıp yaklaşmadığını anlamaya çalıştı. Babası henüz gelmemişti ama saatine bakınca onun neredeyse zili çalacağı kanısına vardı. Basamakları 2'şer 3'er atlayarak çıkıp Dusander'in yatak odasına daldı. Şimdiye dek buraya hiç girmemişti. Hatta bu odayı da merak etmemişti. Bir an durup bu yabancı yere baktı. Sonra konsolu görerek 3. çekmeceyi olanca gücüyle çekti. Çekmece yarıya kadar çıkıp sonra yana takılarak kaldı.
Todd kahretsin diye fısıldadı. Yüzü solmuş, buna karşılık yanakları garip bir biçimde pembe pembe olmuş, mavi gözleri de iyice koyulaşmıştı.
Tanrı'nın belası, çık!
Çekmeceye asıldı ve az kalsın konsol üstüne devriliyordu. Çekmece fırlayıp Todd'un kucağına düştü.
Dusander'in çorapları, mendilleri etrafa yayıldı. Çekmecede kalan şeyleri karıştırarak tahta kutuyu buldu. Kapağını açmaya çalıştıysa da başaramadı.
Dusander'in söylediği gibi kilitliydi. Bu gece hiçbir şey kolay değildi. Dökülen eşyaları çekmeceye doldurdu. Çekmeceyi de yerine soktu ama yine takıldı.
Todd çekmeceyi yerine oturtmaya çalışırken yüzünden terler akıyordu. Sonunda çekmeceyi kapatabildi. Kutuyu alarak kalktı. Ne kadar zaman geçmişti?
Dusander'in karyolasının sütunları vardı. Todd kutunun kenarını bir sütuna hızla vurdu. Dikkatsizlikten parmaklarını da vurmuştu. Sancı ellerinden dirseklerine kadar yükseldi. Kilit eğrilmiş ama kutu açılmamıştı. Can acısını aldırmadan kutuyu yine hızla sütuna çarptı. Bu kez sütundan bir tahta parçası koparak uçtu ama kilit yine de yerinden çıkmadı. Todd tiz bir sesle gülerek kutuyu yatağın öbür ucuna götürdü. Havaya kaldırıp bütün gücüyle indirdi. Neyse kilit yerinden fırladı. Todd kapağı açarken bir arabanın farları Dussander'in penceresini aydınlattı. Todd deli gibi kutuyu karıştırmaya başladı. Kartpostallar, bir madalyon, üstünde üstsüzlü siyah jartiyerden başka bir şey olmayan bir kadının katlanmış resmi, eski bir cüzdan, birkaç adet kimlik, deriden yapılmış bir pasaport kabı, sonunda alttaki mektupları gördü. Farların ışığı güçlendi. Porsche'nin motorunun kendine özgü sesini duydu. Ses yükseldi, sonra kesildi. Todd iki tarafında da Almanca yazılar olan 3 sayfa ince kağıdı kaparak odadan fırladı. Tam merdivene geldiği sırada kilidini kırdığı kutuyu Dussander'in yatağının üstünde açık bıraktığını anımsadı. Geri dönüp kutuyu kaparak 3. çekmeceyi açtı. Çekmece yine biraz çıktıktan sonra sıkışıp kaldı. Dışarıda Porsche'nin el freni çekildi. Biri arabanın kapısını açarak indi, kapı çarparak kapandı. Todd inlediğini hayal meyal duyuyordu. Kutuyu yarı açık çekmeceye soktu ve bir tekme attı. Çekmece düzgün şekilde kapanınca bir an gözlerini kırpıştırarak baktı, sonra koşarak aşağıya indi. Babasının hızlı adımlarla Dussander'in bahçe yolunda ilerlediğini duyuyordu. Todd koşarak mutfağa girdi, elindeki kağıtları sallıyordu. Kapıya vuruldu. "Todd, Todd, ben geldim." Uzaktan yankılanan ambulans sirenini de duydu. Dussander yine kendinden geçmişe benziyordu. Todd geliyorum baba diye bağırdı. Kağıtları sanki aceleyle masaya bırakılmış gibi açıp koydu. Sonra gidip kapıyı açarak babasını içeriye aldı. Dick Bowden oğlunun yanından geçerek nerede diye sordu. Mutfakta. Babası sen her şeyi doğru dürüst yaptın Todd diyerek oğlunun sırtına vurdu. Bu sert hareket duygularını açıklayan adamın biraz da sıkıldığını gösteriyordu. Todd alçak gönüllülükle mırıldandı. Bir şey unutmamış olduğumu umarım baba. Adamın peşi sıra mutfağa gitti. Dussander'i evden alıp götürürlerken o telaş arasında mektup tümüyle unutuldu. Todd'un babası kağıtları eline aldıysa da sedyeli sağlık memurları içeriye girince masaya bıraktı. Todd'la babası ambulansı izlediler. Dussander'le ilgilenen doktor Todd'un anlattıklarını hiç soru sormadan kabul etti. Sonuçta Bay Denker 80 yaşındaydı. Hem sağlığına da hiç dikkat etmemişti. Doktor doğru karar verip çabuk hareket ettiği için Todd'u kutladı. O da bitkin bir tavırla ona teşekkür etti. Sonra babasına eve dönmelerinin uygun olup olmadığını sordu. Arabaya binip giderlerken Dick ona kendisiyle ne kadar gururlandığını tekrarladı. Ama Todd onu dinlemiyordu. Yine Winchester tüfeğini düşünmekteydi. 18. Bölüm. Aynı gün Morris Geisel bel kemiğini kırdı. Aslında adam böyle bir şey olabileceğini düşünmemişti. O sadece evinin batı tarafındaki yağmur oluğunun köşesini çivilemeyi istemişti. Böyle bir kazaya uğrayacağı aklının köşesinden bile geçmemişti. Hayatında buna gerek bırakmayacak kadar acı vardı zaten. İlk karısı 25 yaşında ölmüştü. İki kızı da ölmüştü. Erkek kardeşi 1971'de Disneyland yakınında korkunç bir trafik kazasında ölmüştü. 60'ına yaklaşan Morris'in romatizması günden güne azıyordu. Hem ellerinde sihirler vardı. Doktorların yaktığı sihirlerin yerlerini hemen yenileri alıyordu. Ayrıca son 2 yıldır migren ağrıları ortaya çıkmıştı. Yan evde oturan sulu herifin teki Rogan filmlerde ün kazanan Morris adlı kediyi görmüştü. Şimdi ona kedi Morris diyordu. Morris de ona basurlu Rogan demeye başlasaydı komşusunun hoşuna gider miydi acaba? Lydia onun bu duruma sinirlendiğini görerek zaman zaman boş ver Morris diyordu. Sen şakaya gelemiyorsun. Ömründe şakadan anlamadın. Gülmesini bilmeyen bir adamla evlenebilmiş olmama şaşıyorum. Televizyonda Buddy Hackett'ı seyrediyoruz ve sen bir kez bile gülmüyorsun. Morris romatizma, sihir ve migrenden başka Lydia'ya da katlanmak zorundaydı. Karısı 5 yıldan beri, yani rahmi alındığı günden beri başının etini yemeye başlamıştı. Onun için bu kadar dertten sonra bir de bel kemiğini kırmasına gerek yoktu. Lydia elindeki sabun köpüklerini bir havluyla silerek arka kapıya çıkıp Morris diye bağırdı. Morris hemen o merdivenden in. Ne? Adam karısını görebilmek için başını çevirdi. Alüminyum merdivenin en üst basamağındaydı. Bu basamağa sarı bir etiket yapıştırılmıştı. üstünde tehlike, dikkatli olmazsanız bu basamakta denge bozulabilir yazılıydı. Morris bir marangoz önlüğü takmış, bir cebine uzun çivileri, diğerine de çift başlı çivileri koymuştu. Merdiveni dayadığı yer pek düzgün değildi. Hareket ettiği zaman altında merdiven sallanıyordu. Boynu zonkluyor ve migrenin yaklaştığını haber veriyordu. Birden öfkelendi.
''Ne istiyorsun yine?''
''Belini kırmadan oradan in.''
''İşi bitirmek üzereyim.''
''Merdiveni bir kayık gibi sallıyorsun Morris, hemen in.''
Adam öfkeyle işim bitince ineceğim diye karşılık verdi. Beni rahat bırak.
Kadın belin kırılacak diye söylenerek dönüp eve girdi. Morris 10 dakika sonra yağmur oluğuna son çiviyi çakarken tiz bir miyavlama ve bunu izleyen havlamayı duydu. Ne oluyor diye dönerken merdiven sallandı ve Aşık adlı kedileri garajın yanından çıktı. Hayvanın tüyleri dimdik olmuş, yeşil gözleri öfkeyle parlıyordu. Roganların köpeği de dilini çıkarmış onun peşinden koşuyordu. Aşık batıl inançları olmadığı için merdivenin altından geçti. Köpek onu izledi. Merdiven sallandı. Köpek buna çarptı. O anda merdiven yana kaydı. Morris bağırırken ceplerindeki çiviler döküldü. Sonra kendini yerde buldu. Sırtına korkunç bir ağrı saplanmıştı. Bel kemiğinin kırıldığını duymamış ama hissetmişti ve bir an sonra kendinden geçti. Kendine geldiğinde vücudunun yarısı betonda, yarısı topraktaydı. Etrafı çivilerle kaplıydı. Lydia üstüne eğilmiş ağlıyordu. Komşuları Rogan da oradaydı. Adamın yüzü kireç gibi olmuştu. Lydia hıçkırdı. ''Sana söyledim, sana o merdivenden inmeni söyledim. Şimdi bak, şu işe bak.'' Morris bir şeye bakma isteği olmadığını hissetti. Boğulacak gibi olmasına yol açan korkunç bir acı belini kavramıştı. Bu kötüydü ama daha da kötüsü vardı. Belden aşağısını hissedemiyordu. Güçlükle konuştu.
Sonra ağlarsın. Önce doktoru çağır.
Rogan bunu ben yaparım diyerek ayağa fırlayıp uzaklaştı.
Lydia.
Morris dudaklarını yaladı. Ne var Morris? Kadın onun üstüne eğildi ve bir damla yaş adamın yanağına düştü. Bu insanı duygulandıracak bir şeydi herhalde. Fakat Morris irkildi ve acısı da bu yüzden arttı.
Lydia, migrenim de tuttu.
Ah zavallı sevgilim, zavallı Morris, fakat sana söylemiştim.
Başım ağrıyor. Çünkü namussuz Rogan'ın köpeği bütün gece havladı ve beni uyutmadı. Bugün de o köpek kedimi kovalayıp merdivenimi devirdi. Sanırım bel kemiğim kırıldı.
Lydia çığlık atınca bu ses Morris'in kafasında yankılandı.
Lydia,
adam yine dudaklarını yaladı. Evet sevgilim.
Yıllardan beri bir şeyden kuşkulanıyordum, şimdi eminim.
Zavallı Morris, ne var?
Morris, bence Tanrı yok dedi ve bayıldı.
Onu Santo Donato Hastanesi'ne götürdüler. Doktor Morris'e bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Vücudunu alçıya aldılar, kan ve idrar tahlilleri yapıldı. Doktor Kemmelman gözlerinin içine bakıp lastik bir çekiçle dizlerine vurdu. Fakat bu vuruşa bacaklar hareket ederek tepki göstermediler. Lydia yanındaydı hep. Yüzünden yaşlar süzülen kadın peş peşe mendilleri ıslatıyordu. Lydia son derece duygusal bir kadındı ve her gittiği yerde uzun süre ağlamasına neden olacak bir şey çıkacağını düşünerek yanına desteyle dantelli mendil alırdı. Bu arada annesini aramıştı. Kadın da hemen geleceğini söylemişti. Morris buna sevinmişçesine ''Çok iyi Lydia'' dediyse de dünyada en nefret ettiği kişi Lydia'nın annesiydi. Karısı hahamı da aramıştı. O da neredeyse gelmek üzereydi. Morris yine ''Çok iyi Lydia'' dedi. Ama 5 yıldır sinagoga ayak basmamıştı. Ya hahamın adını bile bilmiyordu. Lydia onun patronunu da aramıştı. Adam hemen gelemeyecekti ama üzüldüğünü bildirmişti.
Çok iyi Lydia.
Lydia'nın annesiyle aynı derecede çekilmez biri varsa o da prolarının ucunu çiğneyen namussuz patronu Frank Haskell'dı. Sonunda Morris'e bir valyum verdiler ve Lydia'yı da odadan çıkardılar. Adam kendisinden geçti. Artık ne migreni ne bir derdi vardı. Son düşüncesi de sürekli olarak bu mavi hapları vereceklerini bilsem yine merdivene çıkıp bel kemiğimi kırardım oldu. Uyandığında ya da kendine geldiğinde şafak söküyordu, hastane sessizdi. Morris kendisini sakin, adeta huzurlu hissetti. Ağrısı yoktu. Alçıya alınan vücudu tüy gibi hafifti. Karyolasının etrafına bir sincapın kafesi gibi bir şey koymuşlardı. Paslanmaz çelik borular, çelik halatlar ve makaralardan oluşmuştu. Bacaklarını bu kafese takılı halatlarla havaya kaldırmışlardı. Sırtını da altta kalan bir şey büküyordu ama orada ne olduğunu göremiyordu. Morris başkalarının durumu benden kötü diye düşündü. Dünyanın her yerinde bundan daha kötü şeyler oluyor. İsrail'de Filistinliler bir filmi seyretmek için kente giden bir otobüs dolusu çiftçiyi öldürüyorlar. İsrailliler de bu haksızlığa karşı Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıp orada bulunabilecek teröristlerle birlikte çocukları öldürüyorlar. Başkalarının durumu benimkinden kötü. Bu iyi durumda olduğum anlamına gelmez tabii. Tanrım, böyle söylediğimi sanma. Fakat diğerlerinin durumu daha kötü. Güçlükle bir elini kaldırdı. Vücudunun bir yerinde bir ağrı vardı ama hafifti. Elini gözlerine yaklaştırarak sıkıp yumruk yaptı. İşte ellerine bir şey olmamıştı. Kolları da sağlamdı. Belden aşağısını hissetmiyordu ama ne olacaktı yani? Dünya bütün vücudu felçli insanlarla doluydu. Sifilis yüzünden ölmekte olanlar vardı. O anda dünyanın bir yerinde insanlar bir süre sonra düşüp parçalanacak bir uçağa binmekteydiler. Hayır, durumu iyi değildi ama dünyada daha kötü şeyler vardı. Bir zamanlar dünyada çok kötü şeyler olduğunu da anımsadı. Sol kolunu kaldırdı, gözlerinin önünde uçar gibiydi kolu. Bir yere bağlı değildi sanki. Gördüğü yaşlıca bir adamın kasları gevşemiş koluydu. Ona hasta kıyafeti giydirmişlerdi. Gömleğin kolları kısa olduğu için kolundaki soluk mavi mürekkeple dövme yapılmış olan numarayı görebiliyordu. T-499-65-214. Evet, dünyada bir merdivenden düşerek, bel kemiğini kırmaktan ve tertemiz bir hastaneye getirilerek, acılarının dinmesi için valyum içirilmekten çok daha kötü şeyler vardı. Özellikle o duşlar çok kötüydü. İlk karısı Ruth o pis duşta ölmüştü. Sonra mezar olan siperler vardı. Gözlerini kapatınca kazılmış siper boyunca dizili adamları görüyordu. Tüfek ateşini duyuyor ve adamların biçimsiz kuklalar gibi devrilip siperin içine düştüklerini görüyordu. Ayrıca fırınlar da vardı. Kimsenin göremediği Yahudiler orada meşale gibi yanarken tatlımsı tuhaf bir koku havaya yayılıyordu. Eski dostlar ve yakınların dehşet dolu yüzleri. Zayıf, daha zayıf, bir deri bir kemik kalmış, insanın gözleri önünde mum gibi eriyen yüzler. Sonra bir gün onlar ortadan yok oluyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Şiddetli rüzgar esinde bir meşalenin alevi nereye giderdi? Cennete mi, cehenneme mi? Karanlıkta ışıklar, rüzgarda mumlar. Eyüp peygamber sonunda iradesini yitirerek soru sorduğunda Tanrı ona, "Dünyayı yaptığımda sen neredeydin?" demişti. Morris Heisel, Hazreti Eyüp'ün yerinde olsaydı, "Rutum ölürken sen neredeydin?" diye sorardı. Yankilerle senatörleri mi koruyordun? İşini daha dikkatli yapamıyorsan hayatımdan çık git. Evet, insanın bel kemiğini kırmasından daha kötü şeyler vardı. Bundan kuşkusu yoktu. Fakat nasıl bir tanrının karısının, kızlarının, arkadaşlarının ölümünü gördükten sonra bel kemiğini kırıp onu ömür boyunca kötürümle mahkum etmeye izin verebilirdi? Bunu hiçbir tanrı yapamazdı çünkü bir tanrı yoktu. Morris'in gözünden süzülen bir damla yaş kulağına doğru kaydı. Dışarıda bir zilin hafifçe çaldığını işitti. Beyaz ayakkabıları gıcırdayan bir hemşire koridordan geçti. Kapısı aralıktı. Bu yüzden koridorun karşı tarafındaki yazının bir bölümünü okuyabiliyordu. U.N. bakım. Bunun yoğun bakım olduğunu tahmin etti. Odada bir hareket oldu. Yatak örtüleri hışırdadı. Morris başını ağır ağır sağa çevirdi. Hemen yatağının yakınında üstünde bir sürahi su duran bir komodin gördü. Komodinin üzerine iki de zil takılmıştı. Bunun gerisindeki karyolada Morris'ten daha yaşlı ve daha hasta olduğu anlaşılan bir adam yatıyordu. Onu Morris gibi çelik halatla kafese bağlamamışlardı. Fakat karyolanın ayak ucunda yaşamsal sistemleri ayarlayan bir aygıt vardı. Hastanın koluna serum filan takmışlardı. Adamın sarı yüzü iyice çökmüştü. Burun ve ağzının iki yanındaki çizgiler derindi. Sarımsı beyaz saçları kuru ve cansızdı. Göz kapakları morumsu bir renk almıştı. Morris onun iri burnundaki çatlamış kılcal damarları görünce ömrü boyunca içki içen biri olduğu kanısına vardı. Morris gözlerini kaçırdıysa da dayanamayarak yine baktı. Hava iyice aydınlanırken garip bir duyguya kapıldı. O da arkadaşını tanıyordu. Bu olabilir miydi? Adam 75'te 80 arasıydı. Morris o kadar yaşlı birini tanıdığını sanmıyordu. Tanıdığı tek çok yaşlı kişi Lydia'nın annesiydi. Morris o canavarın çok benzediği Sphinx'ten bile yaşlı olduğuna inanıyordu bazen. Belki de o adamı eskiden tanımıştı. Belki Morris Amerika'ya gelmeden onunla karşılaşmıştı. Belki, belki de değil. Bunun ne önemi vardı sanki? Hem neden birden bu gece toplama kampı Patin'i düşünmeye başlamıştı? Oysa yıllardan beri bu anıları gömmeye çalışmış ve çoğu zamanda başarılı olmuştu. Birden tüylerinin ürperdiğini hissetti. Sanki hortlaklarla dolu bir eve girmişti. Eski cesetlerin susmaya yanaşmadığı, hayaletlerin hala dolaştığı bir evdeydi. O karanlık zamanlar sona ereli 30 yıl geçmişti. Bu tertemiz hastanede yatıyordu. Bunca zaman sonra her şey bitmemiş olabilir miydi? Yaşlı adama bakmaktan vazgeçerek başını çevirdi ve kısa süre sonra da uykusu geldi. Kendi kendine bu adamı tanıdığını sanman sadece beyninin bir oyunu dedi. Kafan seni oyalamak için elinden geleni yapıyor. O günlerde de eskiden de seni böyle oyalamaya çalışırdı. Fakat o günleri düşünmeyecekti. O günleri düşünmesine izin veremezdi. Uykuya dalarken Ruth'a söylediği sözü anımsadı. Övünmüştü. Lydia'ya bu tür şeyler söylenmezdi. Lydia Ruth'a hiç benzemezdi. Oysa ilk karısı onun zararsız övünmelerini daima tatlı tatlı gülümseyerek dinlerdi. Morris hiçbir yüzü unutmam diye övünmüştü. İşte şimdi bunun hala doğru olup olmadığını anlamak için bir fırsat çıkmıştı. Diğer yatakta yatan adamı eskiden tanımışsa bunun ne zaman ve nerede olduğunu anımsayacaktı. Gözleri kapanmıştı ve uykuya dalarken kendine geldi. Belki de onu kampta tanıdım diye düşündü. İşte bu gülünç olurdu. Buna Tanrı'nın şakası derlerdi. Morris Heisel kendi kendine hangi Tanrı diye sorarak derin bir uykuya daldı.
14. ayının sonu. Sayfa 155.